Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, İlkler Sonların, Sonlar İlklerin Habercisi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Muhterem okuyucularımız, insanın her nefes alıp verişinde hayatı bitiyor ve yeniden başlıyor. O yüzden bir nefeste iki defa şükretmek lazım demişler. Hem nefesimizi verebildiğimiz hem de yenisini alabildiğimiz için. Bir miladi yılı geride bıraktık, yenisine başladık. Bir günü, bir ömrü geride bıraktık, yeni bir gündeyiz. Ömrümüzün kalanının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama kesin olan bir gerçek var ki her yaşadığımız an o sona yaklaştırıyor bizi. O son aslında sonraki hayatın ilki. Kısacası ilkler sonların, sonlar ilklerin habercisi. Huzuru ilahiye varana kadar bu devri daim devam edip gidecek. Bu devri daim kemal zeval dengesinde de geçerli. Bir meyve tohum oluyor, yavaş yavaş fideye dönüşüyor, boy atıyor, ağaç oluyor ve meyveye duruyor. Her şey başladığı yere geliyor. Yavaş yavaş olgunlaşıp kemale erdikten sonra zevale yüz tutuyor eşya ve varlıklar. Cenab-ı Vacibül Vücud hariç o her zaman kemal noktasında bir müteal. Biz kullar devri daim içindeki bu imtihan dünyasında kendi dengemizi bulmakla mükellefiz. Hayatın fırtınaları, gelgitleri, savrulmaları esnasında ayağımızı hidayet üzere sabit kılmak, ifrat ve tefritten uzak bir tevhid çizgisinde sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürmek. Doğduğumuz gün sahip olduğumuz tertemiz fıtratı ömrümüzün boyunca korumaya çalışmak ve kalbi selim üzere Rabbimize teslim olmak. Kirlenmemek, kirletmemek, üzerimize leke sıçrarsa hemen tevbeye sığınmak. Yanlışlıkla birisine kötülüğümüz dokunur veya leke sıçratırsak, bunun öncelikle kendimize bir zulüm olduğunu fark ederek, helalleşmeyle, gönül alarak bu kiri yıkamak. Müslüman olmak, insan olmak ve insan kalmaya çalışmak demek aslında. Çünkü İslam, insanın özünü değiştirmiyor. İnsanı özüne aykırı şeylerden, fıtratını bozan durumlardan koruyor. O yüzden en güzel insan Allah'ın en güzel kulu oluyor. Başka ifadeyle en güzel Müslüman, en güzel insan. Bugün insanlığımızın, İslamlığımızın güzelliğini kaybettiğimiz günler. Kavramların içinin boşaltıldığı, bilgilerle davranışların birbirine uymadığı günler. İçimizle dışımız arasındaki kavganın büyüdüğü, inandığımız değerlerle yaşadığımız hayat arasındaki makasın açıldığı günler. İnandığımız gibi yaşamadığımız için yaşadığımız şeylere inanmaya başladığımız bir dönem. Hatta yaşadığımızı zannettiğimiz algılarla kuşatıldığımız bir dönem. Böyle bir dönemde kendimizi, benliğimizi, inançlarımızı, ahlakımızı, ailemizi, hülasa bizi biz yapan değerleri korumak gittikçe zorlaşıyor, ağır bedeller istiyor. İman da bu değil mi zaten? Bir iddia ve ispata ihtiyacı var. Allah Teala da öyle buyurmuyor mu? İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekte bırakılacaklarını mı zannettiler? O halde kaygan bir zeminde, değişen şartlarda, kayıp giden ahlak ve değerler içerisinde bile imana sımsıkı sarılmak, kaybolmamak, sarsılmamak gerekmiyor mu? Bu imanımızın verdiği bir dirilik, bağlı olduğumuz son ilahi kitabın korunması ve ahir zaman peygamberinin sünnet-i seniyesine tutunmakla mümkün. Bu menbaalar kendisine yönelenleri her an yeniden ihya edecek canlılık ve berraklıklarını devam ettiriyorlar, kıyamet sabahına kadar. Kendi kıyametimiz kopmadan yeniden dirilelim. Her sabah doğan güneşle tekrar doğalım. Her an batan güneşle bir kötü haslet ve hatamızdan daha kurtulalım. Gelin Allah'ın huzuruna ilk doğduğumuz günkü safiyetle çıkmaya gayret edelim. Unutmayalım ki biz bir adım atarsak O bize 10 adım atar. Biz ona doğru yürürsek o bize koşarak gelir. Ne mutlu o kimseye ki iki cihan saadetinin Allah'a kul olmakta ve ona kul kalabilmekte olduğunu fark etmiştir. Ne yazık ki o kimseye ki Allah Teala'dan ve kendisinden uzaklaşarak iki cihan felaketine duçar olmuştur. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Şebnem Dergisi'nden İlkler Sonların, Sonlar İlklerin Habercisi başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'ye Ayşenur Sever imzalı Dengeyi Hayat Tarzına Dönüştürmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Önce düşünürüz. Düşünceler duygularımızı harekete geçirir ve duygularımız davranışlarımıza yön verir. Yani kalbimiz, duygularımız çok önemli bir vazifeyi üstlenmiş durumda. Mesela Allah'ın razı olmayacağı bir düşünce hasıl olduğu zihnimizde diyelim. İmanla terbiye olmuş kalp, dönüştürücü vazifesi yaparak bir düşüncenin davranışa dökülmesine fırsat vermemek adına nedamet duygusuyla dolar. Fakat imanla terbiye olmayan kalp nefse amade olur ve günah diye vasıflandırılan fiiller ortaya çıkar. Bu noktada iki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini hatırlayalım. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Müslümanın hassas terazisi kalptir ve o imanla dengeyi bulur. Peki denge nedir? Vasat Müslüman olmak ne ifade eder? İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Aşırılıktan uzak kalmak dengedir, vasat yani orta yolu tutmaktır. İfrat ve tefritten uzak kalmaktır. İfrat herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşmaktır. Tefrit ise herhangi bir konuda geri kalma, yeterli ölçüde olamama durumudur. Türkiye'de yaşadığımız İslam'a bir göz atalım, çok derine dalmadan. Müslüman olmanın 5 şartı var malumunuz. İlk aşamada kelime-i şehadet getirmek şarttır. Sokak röportajlarına kısa bir göz atınca durumumuzun vehametini görüyoruz. Müslümanım diyen, ancak kelime-i şehadet, salavat veya tekbir getirir misiniz sorusunu duyunca duraksayan ya da cevap veremeyenleri görmek kalbini acıtıyor insanın. İslam'ın daha ilk şartında acı bir tefrit manzarası çıkmıyor karşımıza ne yazık ki. Müslüman ama Müslüman olmanın ne olduğundan bir haber kalmış, kalmayı tercih etmiş ya da öğrenecek ortama ulaşamamış bir topluluk var çevremizde. Başka bir ifadeyle Müslümanlığın ne olduğunu öğretemediğimiz bir grup. Sayısı ne kadar bilmiyoruz ama bir kişi bile olsa bizim için çok acı değil mi? Gelelim ikinci basamağa. Dinin direği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği namaza. Burada da kalbim temiz ama namaz kılmıyorum ifadesine sığınanlar var. Böyle bir şey mümkün müdür? Peygamber Efendimiz, ashab-ı kiram, diğer Allah dostları hayatları boyunca kalplerini bir türlü temizleyememişler mi ki ölene kadar hem de günde 5 vakit namaza devam etmişler? Her dinin temel esasları vardır. İslam'ın olmazsa olmazı da namazdır. Namazsız bir dinin olması ihtimali kalbin iman ettiği dini tam hazmetmemiş olmasındandır. Bu durumda başka bir yetersizlik hali yani tefrittir. Oruç tutmak İslam'ın 3. şartı. Yılın 11 ayı boyunca açlık orucu, sağlıklı yaşam hikayeleriyle uğraşanlar Ramazan ayına gelince adı sanı duyulmadık rahatsızlıklarla oruçtan kaçma derdine düşüyorlar nedense. Yine yeterli olamama durumuyla karşılaşıyoruz. Zekat vermek, İslam'ın 4. şartı. Müslümanım diyen varlıklı kaç kişi için olmazsa olmazlardan acaba? Devlete vergi veriyoruz ya diyeninden tutun da bu ilahi emirden kaçmak için ne senaryolar üretiliyor. Bazen düşünüyorum da sadece Türkiye'de Müslüman olduğunu söyleyen herkes hakkıyla zekatını verse kaç ihtiyaç sahibi kalır acaba? Hac konusu hem ifrat hem tefrit vakasına açık maalesef. Bir tarafta Arapları mı zengin edelim diye hacca gitmekten geri duran nasipsizler, diğer yanda hacca gidip bilmem kaç yıldızlı otelin tepesinde kahve içip Kabe pozu paylaşanlar. Aslında hem kulluk bazında yeterli olamama durumu hem de lüks içinde aşırıya kaçma durumu söz konusu. Tesettür konusuna değinmeden geçmeyelim tabii. Bunda aşırıya kaçmaktan, çok örtünmekten bahsetmeyi ne çok isterdim. Ama haddi aşmak olarak bahsedilecek halimiz ortada. Bu durum çıtayı iyice düşürdüğümüz noktalardan bir tanesi. Allah'ın insanlar için belirlediği şeklin dışına çıktığımız açık. Alabildiğine çıplak olmayı bir özgürlük kriteri olarak görenlerden tutun da, kumaş parçasını başa model model sarmayı tesettür, tesettürün bu çağda olmayacağını savunmanın entelektüellik sanıldığı bir dönemdeyiz ne yazık ki. Faizin haram olduğunu kabul ettiği halde bu yasağı gönlünce çiğneyebilmek için bin bir kılıf bularak vicdanını rahatlatmaya uğraşan Müslümanların tutumu da başka bir misal değil mi? Sadece faiz mi? Allah'ın ekonomik, sosyal ve aile hayatında koyduğu esaslarda da binlerce örnek mümkün. Uçlara savrulduğumuza dair. Ya çocuklarımıza sınırsız bir özgürlük alanı boş vermiş bir halde bırakıyoruz ya da nefes alacakları kadar bile hürriyet ve tercih sahası bırakmıyoruz. Ya edep adab noktasında kılı kırk yarıyor ama kul hakkı ve haramlar hususunda kendimize nice sınır bilmez yollar açıyoruz. İnsanlar açlıktan ölürken patlayana kadar yiyor, tüketemeyeceğimiz kadar alıp israf ediyor, bir de marka ve benzeri takıntısıyla lüks lokantalarda yediklerimizde hava atıyoruz. Buna mukabil birkaç kuruş verdiğimiz sadakayı başa kakmak, ticarete dönüştürmek veya reklam malzemesi olarak kullanmak için can atıyoruz. Hayatımız sarkaç misali, bir o uca bir bu uca savruluyor. İfrat tefrit arasında orta noktada bulunmamız ve bunu yaşayışımızın her alanında bir hayat tarzına dönüştürmemiz gerekiyor. İnançta Allah ve Resulü'nün öğrettiği çizgide orta noktada olmalıyız. Amelde, ahlakta, ibadette, davranışlarımızda, insanlarla münasebetlerimizde. Allah'ın sınırlarının belirlediği çizgiyi aşırılık görenlere ne demeli? Canım, o abim sayılır. Şu dedem yaşında, bu amcam gibi. Bizim kalbimiz temiz, hiç kötü niyetimiz yok demekle olmuyor. Helal ve haram sınırlarının ihlali, vasat Müslüman olmamızı engelliyor. Vasat, orta yoldur. Şimdilerde kullanıldığı şekliyle, idare eder demek değildir. Abartıdan da, yetersizlikten de uzak durmaktır. Bazı durumlar daha az yaşansa da yine dengeyi sağlamamızı engelleyebilir. Mesela nafile ibadetleri artırıp namaz, oruç vesaire, aileyle yeterince ilgilenmemek gibi durumlarda çeşitli problemlere kapı aralar. Evin ihtiyaçlarını görmezden gelip sadece infak etmek de bu noktada başka bir sıkıntı sahası olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlara dengenin nasıl olması gerektiğini şu hadiste beyan eder. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol. Bu inceliği yakalayan bir Müslümanın ifrat, aşırılık ya da tefrit, yetersizlik gibi tavırlara kayması söz konusu değildir. Din kolaylıktır. Dinin belirlediği emir ve yasaklarla yetinmeyip kendini daha fazlasını yapmaya zorlayan kimse dine yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Vasat Müslüman, Kur'an ve sünnete tabi olup iki dünyasını selamete çıkarmaya çalışan firaset sahibi kimsedir. Allah'ım bizi de bu salih zümreden eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, dengeyi hayat tarzına dönüştürmek başlıklı yazısıyla Ayşenur Sever'in kaleme aldığı satırları sizlerle paylaşmış olduk. Ve son olarak bu akşam Sesli Dergi'de Şemdem Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Hikayemizin Başladığı Yer, Aile başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sizi tek bir candan, Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini, Havva'yı yaratan O'dur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bütün alakalarımızın, ferdi ve içtimai dayanaklarımızın temeli olan aileye söz hakkı verelim bu satırlarda. Bir insanın varoluşuna vesile olan, onu yetiştiren, terbiye eden, hayata hazırlayan, kimi zaman terbiyeden yoksun bırakan, bazen de kaderine terk eden aileye. Neden? Çünkü hikaye burada başlayıp gelişiyor. Bazen sevinçle, bazen hüzünle son buluyor. Bu yazı dizisinde de aile geçmişinin insan hayatına tesirleri, coğrafya-kader ilişkisi ve yazının asıl konusu aile tutumlarını okuyacaksınız. İslam'a ve fıtrata göre aile, evlilik ve nikah bağıyla kurulur. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Nikah benim sünnetimdir. Evleniniz, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm." buyurmuştur. Türk Dil Kurumu aileyi evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak tarif etmektedir. Burada önemli durmamız gereken iki husus karı ve kocanın bulunması, arada evlilik bağının olmasıdır. Son dönemlerde aileyi ve toplumu hedef alıp ifsad eden, etmeye çalışan akımların beyanlarında karı ve koca olmaksızın aile kurma, aynı cinsten fertlerin birbiriyle evlenebilme özgürlüğü, evlilik ve kan bağı olmaksızın evlat sahibi olabilme gibi hemen her toplumun itiraz edeceği argümanlar gözlenmektedir. Küresel güç ve lobilerin desteğini arkalarına alan bu ifsat toplulukları, bilhassa medyayı çok aktif kullanarak ve kullandırarak projelerini toplumlara servis etmektedir. Medya vasıtasıyla algıları yönetilen topluluklar bu sapkın fikirlere inanmaktadır. Öte yandan son dönemlerde hemen her alanda sıkça duyduğumuz aile dizimi, aile geçmişi, aile travmaları, soy ağacındaki blokajlar, beddualar, genetik hastalıklar, genetik miraslar gibi mevzuların çokça dillendirilmesi de aileyi okuyup yazmayı zaruri kılıyor. Medyanın günlük rutinlerimizi, algıları ve tercihleri yönettiği gün gibi aşikar. Son dönemlerde dijital platformlarda yayınlanan bir dizi bize aile dizimi kavramını armağan etti. Bu kavram arama motorlarında en çok aranan kelimelerden oldu. Bazı genetik yatkınlıkların, hastalıkların, alışkanlık ve huyların genetik miras yoluyla geldiğini anlatan kitap ya da kitaplarda eş zamanlı olarak çok satanlar ya da çok arananlar listesine girdi. Bu konu alanında uzman olanların konusu. Cevabı sosyal medyada çala kalem yazılmış yazılarda ararsak durgun suyu bulandırmış oluruz. Baktığımız zaman babaannenin işlediği günah, dedenin aldığı beddua, anne babanın evliliklerindeki tıkanmalar ya da gelgitler, annenin hamilelik yaşantısı, travmalar, kilitlenmiş duygular. Hemen herkesin hayatında var ama çözülemeyecek şeyler, dermansız dertler değil. Biz bu alanı inanç ekseninde değerlendirmeliyiz. Batı'da yazılmış kitaplarda bu mevzunun çokça işlendiğini görüyoruz. O kitaplardan birinde eğer torun katil olduysa muhakkak büyük babada katildir denilip örnekler sıralanıyor. Seanslarda danışanlardan alınan bilgiler veri olarak kitaplarda sunuluyor. Elbette bunların olması muhtemeldir. Tevrat'ta yer alan ata koruk yer, evladın dişi kamaşır cümlesi bize atasözü olarak söylene gelmiştir. Lakin bu suçlama tabiri caizse günah keçisi arama çarkının içine girildiği zaman çıkmak çok zordur. Ebeveyni ya da geçmiş ataları suçlamak çare değildir. Batı kaynaklı bu suçlamalar Hristiyan teolojideki asli ilk günah doktrinine dayanır. Bu doktrine göre Hazreti Adem cennette yasak meyveden yemiş, bütün insanlık bu günahı yüklenip günahkar olarak doğmuştur. Hazreti İsa bu günahın bedelini çarmıha gerilerek bedeniyle ödemiştir. Bu anlayış Hristiyan inancını yansıtır. İslam akaidinde bu inanışa yer yoktur. İnsanlık rehberi peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman adı travma olsa da hemen her peygamberin hayatında ayrı bir tecrübe görürüz. Fakat onlar ilahi nusretle bu imtihanları aşmayı bilmişler ve bize de yol göstermişlerdir. Hazreti Yusuf çocuk yaşta kuyuya atılmış ama çocukluk travması yaşamamıştır. Kardeşleriyle karşılaşıp onu tanıdıklarında "Bugün size kınama yok" demiş, helalleşip geçmişe sünger çekmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme azılı düşmanlık yapan müşrikler gün gelip Müslüman olduklarında Allah Resulü onlara "Ashabım" demiştir. Hazreti Nuh'un peygamber olması genetik aktarımla oğlu Kenan'ı kurtarmamıştır. Misaller çoğaltılabilir. Peygamberler söz konusu olunca "ama onlar peygamberdi" diyerek iddiamıza dayanak arıyoruz. Ama onlar evvela insan demeyi ihmal ediyoruz. İmtihanlar insan olarak peygamber, veli ayırt etmeksizin herkese geliyor. Demek ki fert olarak bize düşen kendimize odaklanmak olmalı. Geçmiş travmaların öyküsünü araştırıp yazmak değil, bir lüzum olmaksızın dizimler yaptırmak ve kaygı seviyemizi yükseltmek değil. Bunu yapmak bir zaruretse, işi uzmanlarına bırakmak, koltuktan düşen çocukta travma aramamak, geçmiş nesilleri suçlayarak kısır döngüde çırpınmamaktır. Meşhur bir söz, "Anne babanızı suçlamanın bir son kullanma tarihi vardır" der. Bize lazım olan olabildiğince önümüze ve ileriye bakmak, dünya-ahiret dengesini oluşturmanın yoluna gitmektir. Geçmişe dönük ne varsa tevbe istiğfar etmek, helalleşmek, affetmek, kendimiz ve ilişkili olduğumuz şahıslar adına sadakalar vermek yahut manevi ve psikolojik yardım almaktır. Helalleşme ve affetme blokajları kaldırır, insanı manen ve psikolojik olarak rahatlatır. Genetik mirasların aktarımı gerçektir. Ama insan bir atasından devraldıklarıyla değil, bizzat kendisi olarak insandır. Aktarımlar insana bu kadar tesir etseydi, geçmişleri sürgün, soykırım ve travmalarla dolu olan Yahudiler bugün dünyaya yön verebilir miydi? Yahudilerin kutsal gün ve bayramlarının neredeyse tamamı onlara geçmişlerini unutturmama odaklıdır. Fakat bir yaz havasında değil, bir festival havasında kutladıkları bayramları vardır. Acıyı değil, acıdan çıkarılan sonucu taze tutmaya çalışırlar. Travmayı, aktarımı diri tutmak değil, affedip helalleşmek ve kalan hayatımıza bakmak. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı "Hikayemizin Başladığı Yer Aile" başlıklı yazısını paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.